insanın imanını bozacak olan unsurlardan birisi de sihir yapmaktır. Bugünkü işleyeceğimiz ders yine kişinin imanını bozan önemli olan hasletlerden unsurlardan birisi de muzaharatul müşrikîn ve muavenetuhum alel müslimîn. Müslümanlara karşı müşriklere destek vermek, yardımcı olmak. Ve delilü kavluhu teala, delil olarak da ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Kim onları sizden dost edinirse onlardan olur diyor. Evet. Burada kardeşler, la ilahe illallah'ı bozan, insanın dinini, İslam'ını, imanını bozacak unsurlardan birisi de ve tehlikeli olan unsurlardan birisi de kafirlere, Müslümanlara karşı yardımcı olmak. Müslümanlara yapmış oldukları savaşlarda, mücadelelerde İslam'ı ve Müslümanları ortadan kaldırmak için, kendi küfür düzenlerini hakim kılmak için onlara destekçi olmak, onların safında olmak, onlarla beraber savaşmak, onlara yardımcı olmak, maddi ve manevi bu konuda yardımcı olduğu zaman ne yapar? Bu fiiliyle küfre girmiş oluyor Müslüman. İslam dininden çıkmış oluyor. Evet, bu konunun tafsilatına girmeden önce kısa bir mukaddime yapmak istiyorum. Kardeşler, malumunuzdur, bizim dinimiz sevgi ve düşmanlık üzerine kurulmuş olan bir dindir. El-hubbu fillah vel-buğdu fillah. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Bu bizim dinimizin en önemli kaidesidir. Bir hadiste aleyhissalatü vesselam اَوْثَقُ عُرَ الْا۪يمَانِ اَلْحُبُّ فِاللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِاللّٰهِ buyuruyor. İmanın en sağlam kulpu, en sağlam halkası imanda diyor. Yani bizim ameli noktada değil de imanımızdaki, İslam'ımızdaki en sağlam kulp Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Kişi Allah için sevdikçe nefsinden arınmış oluyor. Yani nefsinin isteklerine göre değil de tamamıyla imanına göre Allah'a olan muhabbetinden kaynaklanıyor. Allah için sevdikçe imanı o oranda yükseliyor. O oranda kuvvetleşiyor. Ve Allah için buğz ettikçe bu konuda, yani Allah için oldukça bu oranda da imanının kuvvetli ve saf ve temiz olduğu, nefsinin, dünyavi şeylerin hiçbir nasibin olmadığı ortaya çıkıyor. Ama bunun içine dünyavi şeyler katıldığı zaman, nefsi şeyler katıldığı zaman, işte kabile sevgisi, bağlılığı, akraba, yani bazı dünyavi şeyler girdikçe o oranda insanın sevgisi ve nefret etmesi de ne yapıyor? Azalıyor. Ve o oranda da insan imanı zayıflıyor. Demek ki insanın imanının çoğalması ve de zayıflaması, kuvvetli olmasıyla ve de tamamıyla hatta yok olması, Allah için sevmesi ve Allah için buğz etmesiyle ilgili olan bir şeydir. Bu ameli gerçekleştirdikçe o oranda imanı Allah katında ne olacaktır? Yüksek olacaktır. Evet. Ve birçok ayette Allahu Teala Müslümanın işte Allahu Teala'yı sevmesi gerektiği, Resulünü sevmesi gerektiği, sonra Allah'ın sevdiklerini sevmesi gerektiği, müminleri dost edinmesi gerektiğini birçok ayetinde Allahu Teala bizlere beyan etmiştir. Buna mukabil olarak da Allah'ın düşman edinmiş olduğu kimseleri de düşman edinmenin gerekliliği ve hatta imanın esaslarından olduğunu da Allahu Teala birçok ayetinde ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Çünkü dediğim gibi bizim dinimiz zaten temelinde sevgi ve düşmanlık vardır yani. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek bu dinimizin tamamıyla temelinde olan bir şeydir. Biz Allah'ı sevdiğimizden dolayı Allah'a itaat ediyoruz. İman etmişiz, ona itaat ediyoruz. Onun muhabbetine bizi ulaştıracak olan amellere sarılıyoruz. İşliyoruz ki Allah'ın sevgisine ulaşalım. Ve bizim için şu yeterlidir ahirette. Ey kulum, ben seni seviyorum demesi bizim için de yeterli olan bir şeydir. Yani Allahu Teala eğer bir kulunu sevecek olursa, isterse bütün alemin ona düşman olsun, artık onun için hiçbir husran değildir. Ama bütün alemin, bütün insanlar, cinler bir insanı sevsinler ama Allahu Teala onu sevmese, onun için tam bir kayıptır. O neyi kazanmıştır ki? Eğer Allah sevgisi varsa hiçbir şeyi kaybetmemiştir. Ama Allah sevgisi yoksa her şeyi kaybetmiştir. Esas olan nedir? Odur. Evet, bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu işin ehemmiyetini beyan ederken لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmi şu şekilde bulamazsın. Yani şu sayılacak olan sıfatta bulamazsın. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa. يُوَدُّونَ مَنْ حَدَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne savaş açmış olan, düşmanlık etmiş olan, eziyet etmiş olan kimselere dostluk besleyeceklerini kesinlikle göremezsin. Eğer ki birileri Allah ve Resulüne düşmanlığı varsa, bir adaveti, bir düşmanlığı, bir savaşı, bir nefreti ve bu noktada da hayata dökmüşse böyle bir insanı seven bir Müslüman bulamazsın diyor. Yani bundan ne anlaşılıyor? Demek ki seviyorsa böyle bir kimseye o İslam ile bir alakası kalmamıştır. Evet. Hatta bunlar وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ Bu kimseler yani Allah ve Resulüne düşman olan bu kimseler bu kimseleri sevmezler o müminler. Hatta bunlar belki onların babaları olabilir. En yakın babası olabilir. اَوْ اَبْنَاءَهُمْ Ya da çocukları olabilir. İnsanın çok sevdiği, değer verdiği, çocuğu için her şeyini feda ettiği bir de bakıyor ki kafir yetişmiştir. Böyle bir kimseyi sevmez diyor. اَوْ اِخْوَانَهُمْ Belki kardeşleri olabilir. En yakın nesepten olan kardeşleri. اَوْ اَشِيرَتُهُمْ Ya da aşiretleri olabilir. Yakın akrabaları. اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانِ İşte Allah-u Teala böyle insanların kalplerine iman yazmıştır. Allah için sevince, Allah için buğz edince ve belki en yakın akraba eğer ki Allah ve Resulüne adavet besliyorsa, düşmanlık yapıyorsa böyle bir kimseleri sevmeyenler Allah-u Teala artık o imanı onların kalplerine yerleştirmiştir. وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ Ve Allah-u Teala kendi katından onları desteklemiştir. Yani Kur'an ile desteklemiştir. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Bu amellerine karşılık olarak da Allah-u Teala altlarından ırmaklar akan o mükemmel, o muazzam, o güzel cennetlere onları koyar. خَالِد۪ينَ فِيهَا Orada ebedi kalırlar. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Hem Allah-u Teala onlardan razı olmuştur, hem de onlar Allah'tan razı olmuşlardır. Karşılıklı bir rıza vardır artık, karşılıklı bir sevgi vardır. Evet. اُولَٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ İşte Allah'ın hizbi, Allah'ın grubu, Allah'ın sevip değer verdiği kimseler işte bunlardır. Hizbullah işte asıl Hizbullah bunlardır. Allah için seven, Allah için buğz eden. Bugün mesela yani işte bu İran kökenli olan yani İran'ı destekleyen Şialık mezhebine göre kurulmuş olan Lübnan'daki Hizbullah. Allah için mi seviyor, Allah için mi buğz ediyor? Biraz incelediğimiz zaman bakıyoruz ki Allah düşmanlarının yanında saf almışlar. Beşar Esad, Nusayrilerin o azılı kafirlerin yanında. Saf almışlar, Müslümanlara saldırıda bulunuyorlar. Mücahitlere karşı, İslam hakim olmasın. Şeriat gelmesin, Müslümanlar hakim olmasın, küfür ehli her zaman hakim olsun. İsrail hakim olsun, Nusayriler hakim olsun. Ve iftira olarak kendilerine böyle bir isim koymuşlar. Hizbullah, Allah'ın grubu, Allah'ın partisi. Ama hiç Allah'la bir alakaları kalmamıştır. Çünkü Allah'la alakalısı olan, Allah'ın hizbi olan kimseler bunlardır. Allah için seven, Allah için buğz eden, buğz ederken de en yakın akrabası bile olsa onu reddedendir. Ela inna hizballahi humul muflihun. İyi bilin ki Allah'ın hizbi felaha ulaşacak olanlar onlardır. Onlar kurtuluşa erecekler, Allah'ın ikram ettiği kimseler olacaklar. Ve sahabe-i kiram bu ayetleri, bu konuyla ilgili gelen ayetleri çok iyi bir şekilde yaşamışlardır. Amel etmişlerdir. Direkt hayatlarında yani sadece sözlü olarak değil hayatlarına aktarmışlardır. Bunun için hicret etmişler. O güzel yurtlarını, aşiretlerini, akrabalarını terk edip gitmişler. Bunun için savaşmışlar. Hatta en yakın olanlarına karşı savaşmışlar. Bunun için bütün mücadelelerini vermişler. Sırf Allah için sevip Allah için buğz ettiklerinden dolayı. Ve rivayetlerde sahabenin bu konudaki hassasiyetini gösteren bazı rivayetler vardır. Mesela o rivayetlerden bir tanesi Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ın Bedir Savaşı'nda babasını öldürmesi. Bu gerçekten basit bir şey değildir. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah radıyallahu anhu Müslümanların safında, sahabenin safında, babası ise iman etmemiş müşriklerin safında. Her ne kadar ilk etapta onunla karşılaşmak istemiyor olsa da yani normalde nefsen insan en yakın olan akrabasıyla böyle yüz yüze gelmek istemez. Ve hidayetini de çok istiyordu babasının. Fakat iman etmemişti ve savaşa çıkmıştı. Ve babası da çok kindar olduğu için oğlunu da arıyordu. O bizim dinimizi terk eden, bize ihanet eden o şekilde telakki ediyor. Oğlunu arıyor illa onunla savaşmak için. Ve Bedir Savaşı'nda karşı karşıya geliyorlar. Hatta ondan uzaklaşmak istiyor. Başkası öldürsün. Ama bakıyor ki babası ısrarla onu öldürmek isteyince babasına yöneliyor ve babasını öldürüyor. Bu onun tabii imanını gösteriyor. Allah'a olan teslimiyetini, Allah için sevip Allah için buğz ettiğini ne yapıyor gösteriyor. Bunlardan bir tanesi Ebu Aziz, yani Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi. Ebu Aziz İbni Umeyr. Bu da Bedir Savaşı'nda esir düşüyor. Müslümanların eline esir düşüyor. Tabi onun kardeşi Mus'ab bin Umeyr direkt Müslümanların yanında safında. Öbür kardeşi ise müşriklerin safında. Sahabe bu şekilde karşı karşıya gelmişlerdi akrabalarıyla. Ve onun esir olduğunu görünce Mus'ab bin Umeyr yanından geçiyor. Bakıyor ki elleri bağlı, sahabe işte yakalamış onu. Ona diyor ki ellerini iyi bağla diyor. Buna sahip ol diyor. Sakın elinden kaçmasın. Çünkü bunun annesi zengindir diyor. Bundan iyi bir fidye alınabilir diyor. Düşünün yani öz kardeşi için bunu söylüyor. Ve annesi için söylüyor. Bunun annesi demiyor benim annem. Bunun annesi zengindir diyor. Ondan güzel bir fidye alınabilir diyor. Abisi de Ebu Uzer diyor ki sana yazıklar olsun Mus'ab diyor. Kardeşine yapacağın iyilik bu mudur diyor. Vasıta işte torpil iyilik bu mudur diyor senden olacak olan şey. Ona çok güzel bir söz söylüyor diyor ki hayır sen benim kardeşim değilsin diyor. Seni şu bağlayan sahabi var ya işte bu benim kardeşimdir diyor. Sen benim kardeşim değilsin diyor. Ve onun annesinden çok yüksek bir meblağ istiyorlar. Zengin olduğu için 4000 dirhemle o şekilde onu kurtarıyorlar. Yani Mus'ab bin Umeyr torpil geçmiyor. Yani bunu bırakın, affedin, işte şu bu. Böyle bir şeye girmiyor. Niye? Çünkü iman. İyice ne olmuş? Kalbine hakim olmuş. Bunlardan birisi Abdullah bin Ubey bin Selul. Abdullah bin Ubey bin Selul bu münafıkların başıydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlıkta en aşırı giden ama gizli tutan. Bunun mukabilinde tam tersine de Allah Resulü'nü çok seven oğlu Abdullah. Allah-u Teala onuna hidayet vermişti, Müslümandı. Tabi babası arada bir Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet yapıyor. Üstü kapalı olarak ve hemen de örtmeye çalışıyordu kusuru ortaya çıktığı zaman. Ve babası bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için hakarette bulununca işte biz Medine'ye döndüğümüz zaman aziz olanlar, zelil olanları oradan çıkaracaktır diye. Böyle bir eziyette bulununca Abdullah Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanına geliyor. Ve diyor ki ya Resulullah babamın senin hakkında söylemiş olduğu şeyleri duydum. Ve eğer ki onu öldürme niyetin varsa bana emret ben onu öldüreyim ya Resulullah diyor. Hani başkası değil de ben öldüreyim ya Resulullah eğer böyle bir hüküm vereceksen hakkında. Baba için düşünün oğlu geliyor Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istiyor. Böyle bir hüküm vereceksen ya Resulullah direkt ben öldüreyim diyor. Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın siyaseti münafıkları öldürmüyordu. Özellikle de sebebi ise illeti işte Muhammed ashabını öldürüyor demesinler diye. Tabi bu olaydan alınacak olan ders bir oğlun yani Allah'a olan teslimiyeti. Ve babası en yakın olan akrabası Allah ve Resulüne düşman olduğu zaman ona karşı olan tavrı. Bu çok önemli. İşte sahabenin kalbine bu şekilde girmişti. Ama tabii inşallah gelecek bazı zaaflar da bazen ortaya da çıkıyordu sahabeden. Beşer olmaları sebebiyle inşallah ona da geleceğiz. Yani o küfür babından değil insanın imanının bazı noktalarda yani az olduğu noktalar olabildiği noktalardır. Evet işte bu şekilde Müslüman asıl olan nedir? Sevgisini ve buzunu bu yönde şekillendirmesidir. Yani Allah için sevip Allah için buz etmesi. İşte kişinin imanını bozan, küfre sokan tehlikeli unsurlardan bir tanesi de kafirleri dost edinmektir. Ve dost edinirken de onlara destekçi olmaktır. Müslümanlara karşı. Onlara destek vermek, muvalet deniyor. Yani veli edinmek, dost edinmek insanın imanı bozan nedir? Bir unsurdur. Tabi bu muvalet yani kalben sevgi beslemek ve onları azalarla desteklemek anlamına geliyor. Onları sevmek, onları sırdaş edinmek, onları korumak, kollamak, yardımcı olmak, bu anlamlara geliyor. Muvalat. Yani onu veli edindiği zaman. Tabi bu muvalatın iki çeşidi vardır. Küfre sokan çeşidi vardır, yani kafirleri dost edinmenin. Küfre sokan boyutu vardır, bir de küfre sokmayan boyutu vardır. İki çeşittir. Yani harama sokan, bir de küfre sokan boyutları vardır. Küfre sokan büyük, yani şirk olan muvalat ise Müslümanlara karşı müşriklere dil ile, azalarıyla, organlarıyla, mal ile, maddi ve manevi onlara destekçi olmasıdır. Müslümanlara karşı başlatmış oldukları savaşta, mücadelede kafirlere destek vermek, maddi ve manevi imkan doğrultusunda, ta ki onlar galip gelsinler, onlar hakim olsunlar, İslam'ı ve Müslümanları hezimete uğratsınlar. Bu amaçla destek verdiği zaman ve hatta Müslümanların malumatlarını onlara taşıdığı zaman, onlarla sırdaş olduğu zaman bu konuda büyük şirke girmiş oluyor. Ve bunun delilleri bir hayli fazladır. Onlardan bir tanesi de şudur. يَا اَيُّوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَا Yahudi ve Hristiyanları sakın sakın dost edinmeyiniz, veli edinmeyiniz. Evet, بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Çünkü onlar birbirlerinin dostudurlar. Ancak birbirlerini severler, desteklerler. Müslüman ise onlarla herhangi bir dostluk şeyi bağ olmaz. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Eğer ki sizden onları dost edinecek olursa birisi, böyle bir duruma düşerse, فَاِنَّهُ مِنْهُمْ O zaman o kimse de onlardan olmuş oluyor. Bu cümle, فَاِنَّهُ مِنْهُمْ O da onlardandır diyor, onlardan olur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah-u Teala zalim kavimlere hidayet vermez. İşte bu ayetten İmam Kurtubi Rahimullah demiş ki, فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Buradaki kasıt, فَاِنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْحُكْمِ Hükümde aynıdır, yani aynı hükmü alır. Velev ki din farklılığı vardır. Bu adam Müslüman olduğunu söylüyor. Bunlar Yahudidir, bunlar Hristiyandır. Fakat o da artık onlardan olur. Yani aynı hükmü alır. Küfür hükmünü almış oluyor. Evet. İşte bu şekilde olduğu zaman, yani kafirleri dediğim gibi sırdaş edindiği zaman, onların safında yer aldığı zaman savaşlarında, yardımcı olduğu zaman, yolları açtığı zaman, malumatları onlara taşıdığı zaman ne oluyor? Maddi ve manevi, yani gerek, hatta gerekirse dil ile mesela onları teşvik ettiği zaman, onlara moral vermiş olduğu zaman ve hatta onları övdüğü zaman, onların yapmış oldukları bu küfür amelleri meşru göstermeye çalışmak, sürekli kafirleri övüp Müslümanları kötü göstermek, günümüzde mesela küfür kuvvetlerini işte sanki haşa adaleti getirecek, İşte zulmü ortadan kaldıracak. Bunun için Amerika, bunun için işte Birleşmiş Milletler, bunun için küfür kuvvetleri işte mücahitlere karşı savaşıyorlar. İşte onları güzel gösterip mücahitleri kötü göstermek, terörist göstermek, bu şekilde dil ile yardımcı olmak da nedir? Medyanın yapmış olduğu şey, bu da muvalat kısmına giriyor ve küfre sokmuş oluyor. Ya da kişi onların safına katılırsa, küfür safına katılıp Müslümanlara karşı savaşıyorsa, bir tarafta İslam safı vardır, Allah için savaşıyorlar. Öbür tarafta küfür safı vardır. Ve Müslümanlardan birisi de ikrah tabi durumu olmadığı müddetçe, ona da inşallah geleceğiz. İkrah olmadığı müddetçe gidip onlara katılıyor, Müslümanlara karşı olan savaşta. Bu konuda ne olur? Bu kimse küfre girmiş oluyor, onlardan olmuş oluyor. Evet, bu işin içine bir de tecessüs, casusluk işi de girmiş oluyor. Tabi bunun farklı boyutları vardır. Fakat onlara, yani kafirlere, Müslümanlara karşı destek vermek, işte Müslümanların malumatlarını onlara ulaştırmak, Müslümanlara zarar verecek olan o hassas yönleri onlara bildirmek de nedir? Muvalat kısmından saymış alimler ve insanı küfre sokuyor. Casusluk yaptığı zaman. Ve bugün genel anlamda yani Müslümanlara en büyük zarar da kafirlerden daha çok casuslardan geliyor. Münafık tipli olan bu kimselerden, kendisini Müslüman gösterip Müslümanların arasına giren, o kimselerin yapmış oldukları, vermiş oldukları zararlar asli kafirlerden çok daha fazladır. Çünkü birçok mesela önemli şahsiyete, Müslümanlara kafirler ulaşamamışlardır. Ne savaşlarda, ne askerleri, ne kuvvetleri ulaşamamıştır. Ama bu casuslar aracılığıyla o kimselere ulaşmışlar ve onları katledip şehit etmişlerdir. Özellikle mücahitlerin böyle ileri gelen komutanları, ileri gelen alimleri, önemli olan şahsiyetleri, fazilet ehli olan kimseler. Bunlar genel anlamda casuslar yoluyla katledilmişlerdir, öldürülmüşlerdir. Yoksa bunlar savaşlarda çok azı şehit oluyor. Yüzde belki bu casuslar vasıtasıyla ne oluyor? Şehit ediliyorlar. Ve öbür türlü tabii bu gerek savaşlarda yapılmış olan tecessüs. Şeyh Mahmud Rahimullah diyor ki bu casusluk yapan bir kimse çip aldığı zaman bu işte küfür kuvvetlerinin dağıtmış oldukları çipler oluyor. Kişinin mekanını belli ettiren. O çipi alıp tamam ben bu işi yapacağım dedikten sonra direkt küfre girmiş oluyor. Belki muvaffak olamasa da belki gidip koyamayacaktır o çipi. Mücahitlerin Müslümanların yerini gösterecek olan bir şeyi tespit edememiştir, yapamamıştır. Fakat onu kabul etmekle o kimse direkt artık küfre girmiş oluyor. Çünkü muvalat hem de muvalatın en âlâ olan. Çünkü sevginin en yüksek derecesi nedir? Onlara destek vermek, yardımcı olmak, sırdaş edinmek. Bu noktada ne oluyor? Kişi o zaman o kimseyi dostluk noktasında daha üstün mertebe tutmuş oluyor. Bundan dolayı küfre girmiş oluyor. Savaşın dışı da olsa dahi normal yani Müslümanları mesela gidip haber verenler, onlar hakkında malumatları aktaranlar, tağutlara, tağutların işte askerlerine, kuvvetlerine, Müslümanların işte hareketlerini, Müslümanların faaliyetlerini, Müslümanların durumlarını gidip anlatanlar, aktaranlar, Müslümanların yakalanmasına sebebiyet verenler, onlar da bu kısma giriyorlar. Tecessüs kısmı ve tecessüs kısmı yani casusluk kısmı da işte bu dost edinme yani dost edinme hasletinin en yüksek mertebelerinden sayıldığı için adamı ne yapar? Küfre sokmuş oluyor. Tabii bunun hafif olan boyutları vardır. Yani haram olan, küfre götürmeyen o da Hatib bin Ebi Belta'nın düşmüş olduğu bir hataydı. Hatib bin Ebi Belta malumunuz yani böyle bir hata yapmıştır. Aslında çok değerli bir sahabedir. Bedir ehlindendir. Bedir savaşına katılmış. Diğer cihadi faaliyetlere katılmış. Değerli bir sahabedir. Ama Mekke fethedileceği zaman bir zaaf gösteriyor. Beşer olması sebebiyle bir anda bir gaflet oluyor ve şunu düşünüyor. Diyor ki müşrikler benim akrabalarıma zarar verebilirler. Mekke'de kalmış, hicret edememiş, gelememiş olan akrabalarıma zarar verebilirler. Çünkü onları koruyacak olan bir aşiretim yoktur. Ve sadece yani onları işte akrabalarına zarar vermesinler diye Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmek için kuvvet hazırlarken ve yola çıkacağı esnalarda Hatib bin Ebi Belta bir mektup yazıyor ve müşriklere gönderiyor. Ve tabii mektup yazarken de hassas böyle Müslümanların katledilecek olan böyle ciddi bir zarar gelecek olan şekilde de yazmıyor. Sadece haber veriyor. Diyor ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir kuvvet ile sizin üzerinize gelecektir. Ve sizlere tavsiyem ona karşı mukavemet etmemenizdir. Çünkü çok kuvvetli bir orduyla geliyor size. Sizin üzerinize geliyor. Sadece bu kadar yani çok kısa bir ibareyle umulur ki belki böyle bir malumat sebebiyle işte benim akrabalarıma şey yapmazlar yani zarar vermezler diye teviller yaparaktan ne yapıyor? O mektubu gönderiyor. Fakat Aleyhisselatü Vesselam bu malumatı alıyor. Vahiy yoluyla ve Hazreti Ali ile başka sahabeye gönderiyor. Gidin falan mıntıkada bir kadın bulacaksınız. Ondan mektubu alın. Onun yanında bir mektup var. Onu alın gelin diyor. Ve Hazreti Ali hemen gidiyor. Sahabeyle beraber. Ve o kadını Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği yerde buluyorlar, yakalıyorlar. Ve Hazreti Ali ondan tabii mektubu istiyor. O kadın mektubu inkar ediyor. Böyle bir şey yok diyor. Diyor ki sende mektup var bunu çıkar diyor. Hayır diyor böyle bir şey yok diyor. Vallahi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez diyor. Sende mektup vardır diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Ya bu mektubu verirsin ya da bütün elbiselerini indireceğiz. Yani böyle bir şeye bizi mecbur bırakma. Yani seni arayacağız yani teftiş edeceğiz. Kadın da bakıyor ki ciddiler ve saçının örgüsünden çıkartıyor. Orasına saklamış. Saçının örgüsünde mektubu çıkarıp veriyor. Ve o mektubu olduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor. Aleyhisselatü Vesselam okutturuyor mektubu. Bakıyor ki işte orada haber vermiş. Tabi Hatib bin Ebi Belta'yı çağırıyor. Ve ya Hatib diyor neden böyle bir şey yaptın diyor. Hani böyle bir mektubu yazdın. O esnada tabii Hazreti Ömer çok öfkeli olduğundan dolayı, sinirlenmiş olduğundan dolayı, ya Resulullah izin ver, bu münafığın kafasını uçurayım diyor. Çünkü Hazreti Ömer'e göre böyle bir fiil küfre götüren bir fiildir. Nasıl oluyor da böyle bir malumatı yapıyor, yani tecessüs, casusluk şeyini yapıyor. Aleyhisselatü vesselam tabii onun şeyini dinledikten sonra, ya Ömer diyor, sen bilmez misin Allah-u Teala Bedir ehline bakmış ve istediğinizi işleyebilirsiniz, ben sizleri affettim buyurmuştur. Yani bu kimse Bedir ehlindendir, faziletli olan bir kimsedir. Ve aleyhisselatü vesselam onun özrünü bildiğinden dolayı, özellikle faziletli insanlardan olduğundan dolayı aleyhisselatü vesselam onu öldürtmemiştir. Tabi bu yaptığın şey caizdir anlamında değildir, bu haramdır. Ve Allahu Teala az önceki okuduğum ayet la tecidu kavmen yu'minune billah, işte o ayeti Allahu Teala ne yapıyor? İndiriyor yani. Hani Müslümanlar kafirleri şey yapmaması lazım. Dost edinmemesi lazım. Onlardan teberri etmesi gerekiyor. Tabii Hatib bin Ebi Belta tövbe ediyor. Böyle bir hatasından sonra dolayı çok pişman oluyor ve teviline göre ben hani bir küfre girecek bir şey yapmadım diye öyle zannediyordum. Evet, yani bu boyutta olmadığından dolayı onu küfre sokmamıştır. Yani tam bir destek, hani Müslümanlara ciddi bir zarar verecek bir boyutta olmadığından dolayı küfür babından değil, haram babtan ne yapılmıştır? Addedilmiştir. Evet. Bu muvalatın, dostluğun ikinci kısmı vardır, ikinci şekli vardır. Buna da azgar deniyor. Daha küçük olan, bu da nedir? İnsanı harama sokan, küfre sokmayan boyutudur. Küçük olan, yani haram olan boyutu vardır dost edinmenin. Küfre sokmaz. Bu da nedir? Akideye girmediği müddetçe, yani kafirleri inançtan dolayı, akideden dolayı sevmez de bazen ne yapar? Meyilleri olur. Onları sever. Fakat bu sevgi onlara destek etme, Müslümanlara karşı destekleme anlamında değil, nefsi zaaflarından dolayı mesela meyletmesi kendi kabilesine, kendi aşiretine, kafir olanlara karşı işte onları sevmesi. Ve bu bazen yani her Müslümanda olabiliyor. Yani dediğimiz gibi konunun başında, hani bu konu insanın imanı ne kadar yüksekse o oranda sevgisi de, o oranda sevgisi ve buzluğu ne yapar? O kadar artar. İmanı zayıfladıkça bu konudaki, yani Allah için sevmesi ve buz etmesi de ne yapıyor? Zayıflıyor. Kişinin imanının zayıflandığındandır. Kişi ne yapıyor? Gerekirse kafir olan kimselere meyledebiliyor. Bu da mesela sahabenin hayatında görülmüş olan bir şeydir. Yani onlar da beşer olduğu için, özellikle de kabilecilik onlarda hakim olunca bu hataya giren kimseler olmuştur sahabeden. Bu kıssa da şöyle oluyor. Hani ifk hadisesi meşhurdur, bilinir. Hazreti Ayşe'ye iftira atılmıştı, zina iftirası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gidiyor bu iftira atıldıktan sonra. Ve bu iftirayı özellikle atan ve bunu tutuşturan, alevlendiren kimsenin de Abdullah bin Übey bin Selul, yani münafıkların lideri olduğu da artık ortaya çıkmıştı, bilinmişti. Resulullah aleyhisselatü vesselam mescide gidiyor ve mescitte hutbe veriyor. Ve diyor ki işte men ya'zuruni min raculin belagani azahu fi ahli. Benim ehlime eziyeti dokunmuş olan bir adam konusunda beni mazur sayar mısınız? Yani onu öldürmem, onu ceza vermem, ona ceza vermem konusunda beni mazur sayar mısınız? Tabii herkes anladı ki bu Abdullah bin Übey'dir. Vallahi ma alimtu ala ahli illa khayran. Çünkü ben ehlim hakkında, hanımım hakkında ancak hayır biliyorum. Hazreti Ayşe yani temiz bir kadındır. Böyle bir kötülüğe girecek olan bir kadın değildir, haşa. Evet. وَمَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ evet. وَذَكَرُوا لِي رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلَّا خَيْرًا. Aynı zamanda bana zikrettikleri o adam, yani Hazreti Ayşe'ye iftira atılırken o sahabe, yani iftiraya uğramış olan o sahabe de, o da onun hakkında ben hayır bilirim. Kötülük yapacak olan bir insan değildir. Dolayısıyla bu bir fitnedir, bu bir iftiradır. Bu iftirayı atan kimse hakkında beni mazur sayar mısınız? Deyince Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu, Evs kabilesinin lideriydi, ayağa kalkıyor ve ya Resulallah diyor, eğer ki bizim kabileden ise, yani Evs'ten ise, biz onun kafasını sana getiririz ya Resulallah. direkt öldürüp sana getiririz. Sen yeter ki emret. Eğer bu Hazreç kabilesinden ise o kardeşlerimizden ise yani öbür kabile, eğer Hazreç kabilesinden ise o kardeşlerimizden ise yine emret ya Resulullah, onun da kafasını sana getiririz. Deyince tabi Sa'd bin Ubade'nin kabilecilik şeyi biraz damarına dokunuyor. O hamiye, yani bu kabilecilik duyguları tabi özellikle kabilelerin hakim olduğu yerlerde bu etkindir insanlarda. Yani kabile birisine düşman oldu mu bakıyorsun, fertlerde de genelde böyle düşmanlık olur. Birini sevdi mi hepsi severler. Birbirlerine çok fazla bağlıdırlar. İşte dövüş, kavga, olay olduğu zaman birbirlerini desteklerler. Haklı olsun, haksız olsun. İşte yardıma muhtaç da hepsi el birlik ona yardımcı olurlar. Bu şekilde böyle bir yani bağlar çok kuvvetli olur kabilecilikte. Tabi bu ister istemez insana da ne yapıyor? Etki ediyor. Bunu atmak yani Allah için atıp tamamıyla bağlılığı Allah ve Resulü için yapınca ya kim Müslümansa kabilemden zaten onu da desteklerim. Değilse zaten ondan uzaklaşırım. Bu yani her Müslümanda dört dörtlük oluşan noktalar değildir. Yani zaaflar da olabiliyor. Tabi Sa'd bin Ubade o da çok değerli bir sahabedir. O da Hazreç kabilesinin de ileri gelenidir. O da çok değerli bir sahabedir. Fakat böyle bir anda bir zaafı ortaya çıkıyor. Ve hamiye oluşuyor. Yani o esnada tutup işte onun kabilesi hakkında. Böyle konuşunca tabi zoruna gidiyor. Çünkü bu kabilenin başkanı benim Hazreç. Yani ben de zaten aynı şeyi ben de yaparım. Resulullah yeter ki emretsin. Bizim kabileden de olsa ben öldürüp getiririm. Yani kafasını getiririm. Fakat niçin işte Sa'd bin Muaz tuttu bizim kabile hakkında konuştu. Yani onların kabilesindense çünkü zamanda eskiden bir de savaşlar olmuş, çekişmeler vardı. Eskiden bir adavet vardı. Sonra İslam için ne yapmışlardı? Atmışlardı. Yani barışmışlar. Ama arada bir bazen şeytan aralarına giriyor ve husumet de olabiliyordu. O eski cahiliye şeyler canlanabiliyordu bazen. İşte böyle zaaflar bazen ortaya çıkıyordu. Sa'd bin Ubade'nin de böyle bir zaafı ortaya çıkınca ayağa kalkıyor ve diyor ki tabi Sa'd bin Muaz için hayır diyor, vallahi yalan söyledin diyor. Onu öldüremezsin diyor ve öldürmeyeceksin diyor. Yani böyle bir şeye izin vermeyiz diyor. Zoruna gittiğinden dolayı. Kimi müdafaa ediyor? Abdullah bin Ubey bin Selul, yani münafıkların liderini. Yani zahiren böyle bir amel nedir? Küfre götürecek olan bir amel, çok tehlikeli bir ameldir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işin boyutunu biliyor. Yani insanın hani zaaf noktalarını, insanın hangi noktalarda ne gibi zaafı olduğu, bir de hangi boyutun küfre götürüp götürmeyeceği, yani bir de buradaki hassasiyeti de tabii çıkarıyor. Yani günümüzde maalesef buna benzer fiiller olduğu zaman maalesef yani bu noktaları iyi bilmeyen bir kimse hamasetle hemen karşı tarafı tekfir etme, hain ilan etme, buna benzer şeylere yöneliyor. Halbuki bu işin arkasındaki etkenleri böyle bir bakması gerekiyor, tahlil etmesi gerekiyor. Tabii kalkıp böyle deyince, tabii bu ağır bir sözdür. Hemen akabinde Useyd ibn Hudeyr adında sahabe, o da birinci sahabenin akrabasıdır. Yani Sa'd bin Muaz'ın akrabasıdır. O da bu sefer ayağa kalkıyor ve diyor ki hayır vallahi sen yalan söyledin. Sen münafıksın, münafıkları müdafaa ediyorsun dedi. Böyle sahabeler ne yaptı? Aleyhisselatü vesselamın mescidinde, meclisinde tartışmaya girdiler. Biri dedi ki işte emret ya Resulullah kafasını getireyim. Biri dedi ki yalan söylüyorsun öldüremezsin. Öbürü kalktı dedi ki sen münafıksın, münafıkları müdafaa ediyorsun. Ve derken sahabeler orada tartışmaya giriyor, birbirlerine girecekler. Evs ve Hazreç kabileleri. Çünkü hassas konular, yani insanın damarına basan konular. Böyle bir durum olunca Aleyhisselatü Vesselam hemen minberden iniyor ve onları yatıştırıyor. Yatıştırıyor, sakinleştiriyor ve tamam diyor, dağılın diyor, bu mesele burada kapanmıştır. Aleyhisselatü Vesselam çok hikmetli davranışlarıyla ne yapıyor? Bu meseleyi kapatıyor. Ve Sa'd bin Ubade'ye demiyor, sen nasıl oluyor da münafık bir kimseyi müdafaa ettin, sen küfre girdin, şöyle işledin, böyle yaptın diye Aleyhisselatü Vesselam direkt onu şey yapmıyor, tekfir etmiyor. Fakat tabi zayıf olduğundan dolayı burada yani bir günaha girmiş oluyor. Bu günah olan yani boyutudur, haram olan boyutudur ama beşer olması, o anda öfkelenmesi, sinirlenmesi sebebiyle bir hatadır. Yani inşallah o sahabe için bir hatadır. Yoksa normalde o da buğz ediyordu. Yani kendi kabilesinden olmasına rağmen Yani Aleyhisselatü Vesselam emretse o da gidip kafasını getirecekti ama o esnadaki sinirlenmesi, işte bu kabileciliğin işte o damara basması, buna benzer bir noktayla böyle bir şeye girmiştir. Evet, işte bu insanın içinde olabiliyor bazen babası, bazen kardeşi, bazen işte akrabası kişi ne yapabiliyor? Müdafaa edebiliyor. Veyahut suçluysa onu kurtarma yönüne girebiliyor. Bu gibi hasletler, yani bu kimsenin işte kafirleri dost edinmiş, küfre girmiştir şeklinde değerlendirilmez. Bu haram olan bir dostluk çeşididir yani. Böyle bir durum olduğu zaman yani. Evet. İbn-i Teymiye rahimahullah güzel bir sözü var. Diyor ki, قَدْ تَحْسُلُ لِلْرَجُلِ مَوَدَّتُهُمْ لِرَحِمٍ اَوْ حَاجَةٍ. Ya rahimden dolayı ya da bir hacetten dolayı kafir olan akrabasını diyor ne yapar? Kalben sevmeye başlar diyor. فَتَكُونُ ذَنْبًا يَنْقُسُ بِهِ اِيمَانُهُ. Bu işte günah olur diyor ve bu oranda da imanı azalmış oluyor. وَلَا يَكُونُ بِهِ كَافِرًا. Bununla da kafir olmaz. Ne zaman kafir olur? Eğer ki o kafiri Müslümanlara karşı artık desteklemeye başlarsa, Müslümanlara yaptığı savaşta, mücadelede desteklerse o zaman kafir olur. Yoksa öbür türlü diyor haram işlemiş oluyor diyor. Evet, yine bir kıssa oldu. Aleyhisselatü Vesselam döneminde sahabe arasında bir savaştan dönerken iki sahabe arasında birisi muhacirlerden, birisi ensardan. Yani bir ihtilaf düşüyor. Muhacirlerden olan kişi ensardan olan bir kişiye vuruyor. Bir tokat atıyor. Böyle olunca ensardan olan kimse ey ensar yetişin diyor. Yani yardıma gelin, koşun. Direkt ensarı, yani gruplaşmayı şey yaptı. Ey ensar yetişin. Böyle olunca karşıdaki de tabii hemen şey yaptı. Nefistir tabii. O da ey muhacirler bana yetişin dedi. Yani onlar eğer gruplaşacaklarsa, bana saldırırlarsa ey muhacirler siz de yetişin. Derken bu iki kimse, iki tarafı yani birbirlerine yani şey yapacaklar. Kavga ettirecekler. İster istemez ne oldu? Bölünmeye sebebiyet verecek olan şey. Muhacirler ve ensar. Yani her ne kadar bunlar kardeştirler, samimidirler ama bazen fitneler ortaya girip böyle bir şeye de girebiliyorlar yani. Evet. Tabii böyle bir durum olunca Aleyhisselatü Vesselam işitiyor bu olayı. Ve bazı sahabelerin de tabii devreye kızdığı, işte ya yapmayın, etmeyin, işte vururuz, ederiz. Buna benzer kargaşa oluyor böyle durumlarda biliyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyi işitince ne diyor? مَا بَلُوا دَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ne oluyor o cahiliye adetine? Yani cahiliye gelip yine canlanacak mı aramızda? دَعُوهَا فَاِنَّهَا نَتِنَةِ. Bırakın, çünkü çok pis bir şeydir bu. Bu cahiliye, bu kavmiyetçilik, bu ırkçılık bizdendir, sizdendir, sizin ırkınızdandır gibi, bu gibi şeyleri bırakın diyor. Çünkü bu bir pisliktir diyor yani. Bu ırkçılık, milliyetçilik başlı başına nedir? Bir pisliktir yani. Evet, burada milliyetçilik tabi yapmak, ırkçılık yapmak haram olan boyutu var, küfür olan boyutu var. Haram olan boyutu işte kişi mesela zaafı vardır. Kendi kavmini sever. Ben Kürt'üm. Kürtleri çok severim. Kürt yani basit bir insan değil. Mukabilinde de diyor ki Türk'tür. Türk işte bir insan, dünyaya bedeldir. Türk hanı var işte, Türk falan. Böyle bir şey almaya başlıyor. Bu ne oluyor? Haram olan boyutu, cahiliye olan boyutu var. Ama ne zaman ki artık kendi ırkı için severse, kendi ırkı için buğz ederse, onun için çarpışırsa, onun için barışırsa, mücadele ederse, burada artık küfür boyutu ortaya girmiş oluyor. Yani Türk milliyetçileri ve PKK milliyetçileri ve Arap milliyetçileri, hangi ırktan olursa olsun, eğer ki artık milliyetçilikten dolayı savaşır, mücadele eder, bunun için sever, bunun için buz ederse, bu boyuta ulaşırsa, akidevi olarak artık bu şekilde yerleşirse, onu küfre sokar. Ama yok, zaafından dolayı işte bazı zamanlarda ne yapıyor? Kendi ırkını müdafaa yoluna kalkıyor. İşte belki haksız da olsa savunma yoluna giriyor. Bu da onun zaafındandır. Bu da onun iman eksikliğinden kaynaklanmış oluyor. İşte bu da nedir? Küçük olan muvalettir. Karıştırmamak gerekiyor. Evet, bir de fasık facir olan kimseler var. Bunların buz edilmesi ve hatta dost edilmesi meselesinde insan bunları dost edindiği zaman küfre girmez. Tabii ki bir kimse Müslüman olduğu müddetçe, kıble ehlinden ise, Müslüman ise, imanını bozmamış ise, eğer kendisinde fasıklık varsa ve tabi bid'atler varsa, imanı ve güzel amelleri doğrultusunda sevilir. O bid'ati ve kötü amelleri doğrultusunda da ondan nefret edilir. Yani sevgisi azalmış olur daha doğrusu. Onun o kötü amellerine buğz ederiz. Onun sevgisi ise kalbimizde ne yapar? Azalır. Müslüman olduğu müddetçe, velev ki bid'at ehli de olsa, fasık da olsa ne yaparız? Mümin olduğundan dolayı bir sevgimiz olur. Fakat o sevginin de tabi ölçüsü nedir? Ona göre bir ölçü veririz. Müttaki ona mümin gibi de sevmeyiz. Yani kişi ne kadar mümin, müttaki, değerli bir zat olursa o kadar ona olan sevgimiz çoğalır. Ne kadar bu konuda azalırsa sevgimiz de ona karşı azalır. Evet, bir mesele de daha var. Bunu da karıştırmamak gerekiyor. Şimdi bazı kafirlerin dost edinilmesi meselesinde gerekirse mesela bize göre bir kimse küfre girmiştir, kafir olmuştur. Küfrü sabittir bize göre. Fakat başka bir Müslüman bakıyoruz ki o kimseyi seviyor, dost edinmiştir. Eğer ki bu hani karşıdaki adam asli olan kafirlerden değil, Müslüman olanlardan ve hatta işte kendisini kıbleye nispet eden kimselerden olup da işte onu dost edinmişse durumuna bakarız. Küfründen dolayı mı bunu seviyor? Yoksa küfrünü bilmiyor mu? Bundan haberi yok mu? Yoksa tevili mi var? Yoksa başka şeyleri mi var? Ona göre şekil değişiyor. Eğer ki mesela bu küfrü artık sabitse, yani icma ile küfrü artık sabit ise ve Müslümanlardan birisi onu seviyorsa, ona sorulur sen niçin bunu seviyorsun? Bunun küfrü artık sabittir. Ulema bu konuda icma etmişler. Durumunu beyan etmişler. Adam belki haberi yoksa, bilgisi yoksa ve tövbe ederse, kabul ederse zaten ne ala. Ama yok, buna rağmen yine de ben seviyorum, dost ediniyorum derse o zaman ne oluyor? Küfre girmiş oluyor. Yani bu noktada ikametül hucce yapılması gerekiyor. Çünkü insan karşıdaki adamın hangi küfürlerin var olduğu, hangi şeylerden dolayı küfre gireceğini bilmemiş olabiliyor. Bu noktada yani cahil olabiliyor. Ya da ikincisi mesela bize göre kafirdir ama karşıdaki adama göre kafir değildir. Onun tevilleri vardır. Ya da dayandığı bazı deliller vardır. Misal veriyorum, yani bir Müslüman namazını terk eden bir kimseye kafir diyor. Yani onun mezhebine göre kafirdir. Fakat öbürü mesela kafir görmeyen mezhebe tabidir. Ona göre de kafir değildir. Gerekirse böyle bir tevil vardır. Ve işte ya bu bana göre kafir olan bir kimseyi seviyor, bu da kafir olmuştur hükmüne varılmaz. Niçin? Çünkü bu konuda ihtilaf vardır ve ona göre bir tevili vardır. Onun içtihadına göre de o küfre girmemiş oluyor. Ve hatta görmüş olduğu bir maniden dolayı, bize göre mesela tekfir manilerinde işte ikrah meselesi, belki biz mesela dar tutarız karşıdaki Müslüman, tabi ehli sünnetin menhecin dışına çıkmadığı müddetçe. O biraz geniş tutar. Bu şekilde ne yapıyor? İhtilaf düşebiliyor. Bu konuda da işte bu Müslüman falan kafiri dost edindi, bu da kafir oldu, direkt hemen böyle bir hükme ne yapılmaz? Girilmez. Evet. Mesela Haccac'ın durumu da yani buna yine misal olarak verilebilir. Yani Haccac sahabeden tekfir eden de vardı, etmeyen de vardı. Tabiinden de eden var, etmeyen de var. Ve bu konuda sahabe tabiin birbirlerini tekfir etmemişler. Bu konularda. Evet, yani bir tanesi çıkıp da Haccacı severse yani denmez sen kafir oldun. Ama denir ki yani Haccacın zulmüne göre bunu seveceksen sev. Yani bu o kadar zulmü, o kadar fısku fucuru vardı ki hani nasıl oluyor da ben işte sevgim var şu bu. Evet, eğer ki sana göre müminse imanı doğrultusunda çok az, zerre kadarsa zerre kadar olacak sevgin. Biraz daha yüksekse bu kadar yüksek. Yani imanı doğrultusunda sevgin de bu şekilde şekillenmesi gerekiyor. Evet, son bir mesele inşallah ve konuyu bitireyim. Bu da kardeşler karıştırılan bir konu ve hassas olan noktalardan bir tanesi. Şimdi bazen bazı grupların, özellikle cihat gruplarının haberleri bize nakledilirken bazen eksik, bazen çarpıtarak, bazen yani yanlış anlayarak, bazen o şekilde fehmederek bizlere haber geliyor. Ve bu haberlere göre bazı kardeşler çok acele bir şekilde bir taifeyi doğru görüyor, bir taifeyi yanlış görüyor, bir taifeyi tekfir ediyor, bir taifeyi göklere çıkarıyor, böyle şeylere girilmiş oluyor. Tabi bu noktalar çok hassas olan noktalar. Çok tehlikeli noktalar, hassas olan noktalar. Hele hele özellikle tekfir hükmünü indirmek, bu daha önceki yani konularda geçmişti. Bunun hassasiyeti, bunun Allah katındaki vebali. Bir de sadece mesele bir fert değil, bunun yani onlarca, yüzlerce, binlerce ferdi. Bir de normal bir fert değil, mücahit olan, Allah için her şeyini feda etmiş olan, imanını yani ortaya koymuş olan, yani o büyük mücadelesini verirken, hele hele böyle bir kimsenin tekfiri çok daha nedir, zorlaşıyor yani. Bakın mesela Aleyhisselatü Vesselam Hatib bin Ebi Belta'a konusunda hemen tekfirine gitmiyor. Çünkü o Bedir, hatta diyor ki bu Bedir ehlindendir. Ömer diyor, sen bilmez misin Allah-u Teala Bedir ehlinden olan kimseleri affetmiştir. Yani Bedir'e katılması nedir? Onun için büyük bir faziletti. Onun hakkında hüsnü zanda bulunması gerektiği, işte ondan bir hata sudur ediyorsa, güzel vecihiyle bakmak, yani onu mümkün oldukça kurtaracak bir durum var mı yok mu diye, o yönde bakmanın ehemmiyetini aslında gösteriyor. Günümüzde de mesele de bu şekildedir kardeşler. Özellikle de mücahitlerden bizlere haber geldiği zaman, onlara karşı çok hassas olmamız gerekiyor, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diyeceğiz ki inceikum fasikun binebeyin fetebeyyenu. Fasık size bir haber getirirse araştırınız. Yani illaki haberi getiren fasık olma şartı yok. Belki adam hatalı olmuş olabilir. Yani yanılmış olabilir. Ve hatta belki o noktada da fasıklığı vardır. Maalesef imanı zayıftır. İçinde bir kini vardır. Taraf tutma, yani bu sahabe arasında nasıl olduysa bu şey meselesinde, Abdullah bin Ubey meselesinde böyle bir şey olduysa, kabilecilik yani şeyi bazen bastığı zaman bir hata düştüyse, o Müslümandan da hata olabilir. Bir haber geliyorsa birincisi araştıracak. İkincisi haber doğruysa onu güzel olan yönlerine çevirmesi gerekiyor. Belki şunu kastetmiştir, belki bunu kastetmiştir. Yani hüsnü zanda bulunmak, yani Müslümanlara karşı hüsnü zanda bulunmak yine esastır, dinimizin emridir. Ve hatta zandan kaçınmak yani. İçtenibû kethîren minez-zann diyor Allah-u Teala. Zannan çokça sakınınız diyor. İnne ba'daz-zanni ismun, çünkü zannın bir kısmı günahtır. İçtenibû kethîren, bu önemli yani bu ayet. İçtenibû kethîren, çokça çokça yani zandan içtinab edin, uzak durun. İkinci noktada hüsnü zanda bulunmak ve kötü zanlardan mümkün oldukça uzaklaşmak. Üçüncüsü ilmimizin olmadığı noktalarda da susmak. Misal veriyorum, haber geliyor, deniyor ki işte mesela işte A grubu şu kafir grupla beraber olmuşlar, B grubu, İslami olan B grubu vurmuşlar. Onlara destekçi olmuşlar. İşte o kafir olan gruba destek vermişler, İslami grubu vurmuşlar. Mürted oldular, kafir oldular. Direkt ne yapıyor? Hemen bu hükmü indiriyor. Halbuki bunun suretleri ve değişik şekilleri vardır. Birincisi bu haber doğru mu değil mi? İkincisi bu hangi surette yani oluşmuş olan? Üçüncüsü neye binaen, yani öbür taraftan da dinlemek, neye binaen, eğer böyle bir şey varsa deliliniz nedir? Neye binaen hareket ettiniz? Yani vakayı bilmek. Zaten insan vakayı bilmedikçe fetva vermesi de son derece yanlıştır. Adam geliyor, misal veriyorum, bana bankadan soruyor. Şöyle şöyle yaparsam caiz mi değil mi? Hemen direkt bankaya faizle haramdır diyorum. Ya ben halbuki yani misal veriyorum, bankayı hiç bilmiyorsam nasıl işliyor, neler oluyor, hangi yönleri mesela haramdır, faizdir, hangi yönlerinde İslam cevaz vermiştir. Yani bankanın her yaptığı muamele faiz midir? Faizi de var, yani İslam'a uygun yönleri de vardır. Yani haram olmayan yönleri de vardır. Ama cahilane sadece duymuşum banka faiz, tamam. Her bankadaki işlem hepsi faiz kısmına girmiş olsam çok yanlışa girmiş olurum. Bu mesele de böyledir. Kafiri dost edinen kafir oldu, tamam, evet güzel, sen böyle bil de teferruat noktalarında, ahkam noktalarında, bir de hele hele mücahitlere hüküm indirme, tekfir etme konularında son derece hassas olup bunu ehline bırakman gerekiyor. Çünkü bunun da değişik suretleri vardır. Suretlerinden bir tanesi şöyledir. Bir kafir grup var, Müslümanlara karşı savaşıyor. Yani misal vereyim, mesela işte Beşşar Esad, Nusayriler Müslümanlara, mücahitlere karşı savaşıyorlar. Bir Müslüman da gidip onların safına katılırsa bu Hizbu Şeytan'ın yaptığı gibi, onların safına katılıp mücahitlere karşı savaşırsa, yani o düzeni korumak, onları yüceltmek değil mi? Muhafaza etmek. Olduğu zaman bu nedir? Küfre sokan bir ameldir. İşte bu anlattığımız konunun içine girmiş oluyor. Dostluktan dolayı ne oluyor? Küfre girmiş oluyor. Bu birinci sureti. İkinci sureti, Müslümanlarla Müslümanlar arasında savaş vardır. Yani bu taraf da Müslümandır, bu taraf da Müslümandır. Müslüman tutup mesela kafirden yardım alırsa, Müslümana karşı, kafirden yardım alırsa ve ona karşı savaşırsa, bu haram olan boyutudur. Küfür olan boyutu değildir. Tabi eğer ki nedir? Hakimiyet onlardaysa, yani onlar savaşırken öbür taraftan yardım alıyorlarsa, bu küfür olan boyutu değildir, haram olan boyutudur. Yani kafirden yardım alma, Müslümana karşı kafirden yardım alma nedir? Haram olan boyutudur. Eğer karşıdaki kafir ise, kafirden kafire karşı yardım alma meselesi ihtilaflıdır. İmam Şafii ve İmam şuna bakayım kardeşler, yanlış olmasın. Evet, şimdilik unuttum da İmam Şafii bir mezhep daha var. Yani yanlış olmaması için söylemiyorum. Yani bu müştehit olan imamlardan iki mezhebe göre caizdir. Tabi şartlar koymuşlar, ağır şartlar. Yani kafirden kafire karşı yardım alma konusunda. Tabi muhtaç ise, ikincisi o kafirlerin şerlerinden emin ise, üçüncüsü onlar müstakil, yani bayrakları olan kimseler değilse, galebe, hakimiyet, fayda İslam'a dönecekse gibi böyle şartlar koymuşlar. Bu şartlar dahilinde kafirden yardım alıp kafire karşı kullanılabilir demişler. Fakat mukabilinde, yani öbür mezhepler ve tercih edilen, inşallah tercih edilen görüş de budur. Hayır, yani kafirden kafire karşı yardım alınmaz, caiz değildir diye demişler. Yani bu boyutu ihtilaflıdır. Fakat öbür boyut, işte kafirden yardım alıp Müslümana karşı savaşmak, bu da nedir? Bu haram olan boyutudur. Suret ne oluyor? Değişmiş oluyor. Başka bir sureti vardır. Mesela savaşlar bir anda aynı durumda da olabilir. Misalen, yani bu İslami gruba kafir olan bir grup savaş başlatmıştır. Bunların da savaşı aynı döneme de geldi. Yani bunlar müstakil savaşıyor, bunlar müstakil savaşıyor. Ama dışarıdan nasıl görünüyor? Bunlar birbirlerine destekçi, yardımcı olarak savaşıyorlar. Bu bununla alakası yoktur. Yani bu savaşmaları o ayrı bir şey. Yani ne derece, ne kadar sahihtir, doğrudur. Zaten bu büyük bir musibet, büyük bir illet. Yani kalbimizi yaralayan, bizi yani üzen maalesef mücahitlerin, Müslümanların birbirlerine karşı savaşı. Biz ahkam meselesini şu anda konuşuyoruz. Yani tekfir hükmünü indirme meselesi. Burada ne oldu? Hüküm değişmiş oldu. Ama yok, eğer ki şu sureti varsa, gerçekten yani bu kafir grubun hakim olması için, onların bu bölgede yani kuvvet ve yani şey bulmaları için, temkin bulmaları için Müslümanlar gidip onlara destekçi oluyorsa, tabii ki bu küfür olmuş oluyor. Velev ki mücahit de olsa küfre girmiş oluyor. Eğer ki gerçekten bu suretinde oluyorsa. Ama değişik suretleri varsa, işin içinde bir sürü başka illetler, başka maniler varsa, Müslüman ne yapmayacak? Acele edip de hemen hükmü indirmemiş olacak. İndirmemesi gerekiyor yani. Ta ki bu konu iyice izaha ulaşana kadar, ilim ehli bu konuda konuşup haberler kat'i bir şekilde bir surette gelene kadar. Yoksa insan farkına varmadan, Allah korusun, yani Allah'ı gazaplandıracak olan amellere girer, fiillere girer ve hayır yapıyorum derken, Allah'a itaat ediyorum derken Allah'a da isyan etmiş olacak. Mesele de basit değildir. Şu yönden de düşünürseniz, Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'dan rivayet ettiği kutsi hadiste Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Men âdâ li veliyen fekad âzentuhu bil harb." Kim benim veli dostuma eziyet ederse ben ona savaş ilan ederim. Düşünün, benim diyor dost edindiğim kimseye, yani sevdiğim bir kuluma eziyet ederse ben ona savaş ilan ederim. Ve biz bilemeyiz yani hangi Müslümanın, hele hele özellikle cihadı, takvası, güzel amelleri varsa, yani hangisinin Allah dostu olduğunu biz bilemeyebiliriz. Yani belki o Allah katında Allah'ın dostudur. Biz ona eziyet edersek dilimizle, fiillerimizle, Allah korusun, farkına varmadan Allah'ın gazabını üstümüze celbetmiş oluruz. Ve şu kıssa da inşallah yine yani önemlidir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi düşünün bir önemli şahsiyet. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra gelen en önemli şahsiyet. Mekke fethedildikten sonra Ebu Sufyan'ın bir taraftan geçtiğini görüyor. Ebu Sufyan daha yeni Müslüman olmuştu. Ve hatta Müslüman olurken de şunu da diyordu. Daha halen kalbimde yine bir şeyler var. İçimde bir şeyler var. Yani tam daha oturmamış olan bir şeydir. Hatta Hazreti yine Ömer radıyallahu anh böyle bu konuda sertti. Kızmıştı yani onun bu sözüne. Senin kafanı kestiğim zaman o içindeki şey de kaybolmuş olur demişti yani. Hazreti Ömer böyle sert bir şeyi vardı. Ve Müslüman olduğu zaman Ebu Sufyan'ın böyle bir durumu vardı. Yani ta Mekke fethine kadar Müslüman olmayışı, o döneme kadar Müslümanlara karşı savaş açması, küfrün liderliğini yapması, sonra Allah-u Teala ona orada iman nasip ediyor. Daha sonra imanı tabii güzelleşiyor. Bir Şiaların yaptığı gibi de haşa tutup ona hakaret edemeyiz. Yani yok o haşa münafıktı, sonra işte şöyle yaptı etti, yok. Bizim inancımıza göre Ebu Sufyan radıyallahu anhu daha sonra İslam'a güzelleşmiştir. Hatta bir savaşta bildiğim kadarıyla da Yermük Savaşı'nda da gözünü kaybediyor. Yani Allah yolunda da cihat da etmiştir. Radiyallahu anil cemi'a, bütün sahabeden biz Allah onlardan razı olsun deriz yani. Bazen bu hadislerini anlatırken ders almak, ibret almak için zikrediler. İşte Ebu Sufyan bir yerden geçerken oturmuşlar işte Bilal-i Habeş gibi, Ammar gibi böyle zayıf olan sahabeler. Yani aşiretleri olmayan, işte kölelikten gelmiş olan. Zayıf olan sahabeler kendi aralarında konuşurken bir tanesi ah diyor, bu Allah düşmanından yani Allah düşmanlarından kılıçlarımız tam nasibini almadı. Yani aslında bu da öldürülecek olan kısımdan da ama işte takdir-i ilahi yani meseleler değişiyor şu bu. Hazreti Ebubekir tabi böyle bir şey işitince hoşuna gitmiyor. Yani İslam'a girmiş yani artık tamam bitti bu olaylar. Yani yanlış olduğunu görüyor ve onlara kızıyor. Bir kavmin efendisine ne biçim konuşuyorsunuz diyor. Böyle konuşulur mu diyor. Onları eleştiriyor yani biraz kınıyor Hazreti Ebubekir. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Ya Resulullah az önce böyle bir hadise oldu, böyle bir şey oldu. Yani hani doğru mu yanlış mı yaptık? Her zaman sahabe sorarlardı, tekit ettirlerdi. Aleyhisselatü Vesselam yaptığı, söylediği şey çok önemli. Ya Ebubekir diyor, eğer sen onları kızdırdıysan umarım ki, korkarım ki Allah'ı da kızdırmış olursun diyor. Yani o sahabeler Allah katında öyle bir değerli yerleri var ki bu zayıf görünen belki işte aşireti olmayan kölelikten gelmiş olan fakir gariban olan o sahabeler Allah katında öyle bir değerleri var ki eğer onlar kızarsa korkarım ki Allah da kızacaktır. Ve düşün bunu Hazreti Ebu Bekir'e söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'in başından sanki kaynar su dökülmüş gibi bir anda irkiliyor korkuyor. Ve hemen koşarak acele bir şekilde onların yanına gidiyor. Ve ey kardeşlerim az önceki diyor o olayda içinizde bana karşı bir şey oldu mu sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin kusuruma bakmayın diye helallik istiyor. Onlar da diyorlar hayır Allah bizi de seni de affetsin. Ya Ebu Bekir bir şey yok aramızda sarılıyorlar onlardan helallik istiyor. Düşünün yani burada çok basit bir şey dahi olsa Hazreti Ebu Bekir'in yaptığı şey basit. Ve ona göre de yanlış bir fiildi. Sadece o kınaması aleyhissalatü vesselam diyor korkarım ki Allah'ı gazaplandırabilirsin. Bırakın artık tekfir etmek, bırakın onun kanını dökmek, Allah korusun yani eziyetler etmek. O yüzden Müslüman, son derece Müslüman kardeşleri hakkında hele hele cihad ehli ise, fazilet ehli ise onlar hakkında hüsnü zanda bulunmak. Yani onlardan gelen rivayetleri çok iyi araştırmak ve bu konuda hassas davranmak hayli hayli gereklidir. Yoksa Allah korusun Allah'ın gazabına ulaşabiliriz. Evet Rabbim hakkıyla Allah için seven, Allah için buğz eden, bu konuda imanı kamil olan mümin kullarından eylesin. Amin.